Ayrım 31, sayfa 255. Kepçeyle alıp kaşıkla verenler. Avrupa işlerinden sorumlu Bakan Manuel Lobo Antunes değişimi şöyle sıralıyordu. Portekiz'de her şey değişimi olurdu. Sosyal eşitlik, altyapı sistemleri, dış politikalar. Portekiz şu an 27 ülkeyle birlikte sesini yükseltiyor. Bunun Portekiz'in etkinliğini ne derece arttırdığını tahmin edersiniz. Antunes çok memnundu ama kaldığımız otelde çalışan Jose'yi bu değişimler hiç ilgilendirmiyordu. Eldeki ekmekten, tarımdan söz edelim demişti. Ülkenin en büyük yarayı tarım sektöründe aldığını söylemişti. Jose Antonio Neves Silva, sevimli yüzünde ciddi bir ifadeyle resepsiyona dayanarak, birliğe girdikten sonra çok şey tepetaklak oldu diyordu yaşlı gözlerinde. Biz neler gördük ifadesi. Tamam, para yardımı aldık, fonlar geldi ama paranın çoğuna büyük toprak sahipleri el koydu. İşçiler daha da fakirleşti. Tarım tamamen mahvedildi. Jaime López Silva, 2005'ten beri Portekiz'in tarım bakanı. Ona Jose'nin sözlerini aktarıyorum. Biliyor. Şimdi rekabet var. Küçük çiftliklerimiz Fransa ve İspanya'daki büyük tarım üreticileriyle de rekabet etmek zorundalar. Bu üreticiler çok büyük oranlarda tahıl, meyve ve sebze üretimi yapıyorlar. Bize şarap üretmek kalıyor. Avrupa Birliği tarım politikalarının size pek yaramadığını mı söylüyorsunuz? Telaşla hayır hayır diyor. Tam aksine Avrupa Birliği küçük çiftçimizi desteklemek için birçok özel proje yürütüyor. Demek küçük çiftçi desteğe muhtaçtı. Lizbon'un çevresindeki çiftçiler özel proje deyince kepçeyle alıp kaşıkla vermek mi diyerek gülüyorlardı. Avrupa Birliği'nden gelen yardımlardan güneydeki büyük toprak sahipleri faydalandılar. Bu uygulama bölgeler arasında uçurumlara sebep oldu. Çoğu büyük çiftçi neredeyse hiç çalışmadan büyük rant elde etti. Ortak tarım politikası adı altında. Ailesi hala çiftçilikle uğraşan resepsiyonist Jose'ye nasıl oluyor da mesela Alman çiftçileri halinden memnunken Portekizli üretici hiç memnun değil diye sorduğunda kısaca açıklıyor. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri için kararlar Brüksel'de alınıyor ve Portekiz halkı kendi çıkarlarına aykırı da olsa bu kararlara uymak zorunda kalıyor. Ben otelde çalışıyorum ama çiftçi olsaydım çok zor durumda kalırdım. Tarım Bakanı AB ortak tarım politikasının olumsuz yönleri olduğunu zor da olsa itiraf ediyordu. AB'nin ortak tarım politikasının her ülkeye uygulanamayacağını düşünenlerle ben de karşılaşıyorum. Çünkü her ülkenin tarımsal faaliyeti çok farklı. Almanya'nınki, İsveç'inki, bizimki hepsi birbirinden farklı. Mesela Portekiz AB'ye üye olmadan önce şarap, sebze, meyve, zeytinyağı üretiyordu. Üye olduktan sonra ise süt ve tahıl üretimine başladı. Neden? Birlikten maddi destek alabilmek için. Bu nedenle üretim politikamızı değiştirmek zorunda kaldık. Çiftçiler yetiştirebilecekleri ürünleri değil, ortak pazarda satılabilecek ürünleri üretmeye başladılar. Artık çiftçiler Portekiz halkının ihtiyaçları için üretmiyorlardı. Ortak pazarın istediği ürünler üretiliyordu. Tarlaların çoğu rekabete dayanamayan küçük çiftçiler tarafından terk edilmişti. Lizbon'un biraz kuzeyine gittiğinizde tarumar halde tarım arazileri uçsuz bucaksız uzanıyordu. Karşılaştığımız köylüler Avrupa Birliği'nden önce tüm buralar sebze tarlasıydı diyorlar. AB'ye girdikten sonra alınan fonlarla eski ürün bir yana atıldı. Tarlaların yeni sahibi 2 yıl kavun ekti, parayı da aldı gitti. Birlik içindeki güçsüz ülkelerin çiftçilerini yok eden ortak tarım politikalarıydı. Bu politikaların ana hatları Avrupa'nın çekirdek 6 ülkesi tarafından 1958'de belirlenmişti. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg. Bu oyunda onların sözü geçerdi. Oysa ortak tarım politikasının hedefi tarımsal üretimin arttırılmasıydı. Üreticilere daha iyi bir hayat sağlanmasıydı. Halkın refahıydı ama refah birilerinin elinde kaldı. Lizbon'a yakın köylerde dolaşırken birçok mutsuz küçük işletmeci ve işçiyle karşılaştım. Herkes şikayetçiydi. Bir yaş sebze paketleme işletmesinin sahibi, üretim yok ki paketlemesi olsun diyerek isyan ediyordu. 4-5 kadın işçi elleri paramparça sebzelerle boğuşuyorlardı. Eski sömürgelerin çilekeş göçmenleriydiler. Karın tokluğuna çalışıyorlardı. Maria Teresa ile bakıştık. Siyah yüzünde umutsuz bir gülümseme başını önüne eğiyor. Onlar konuşmayı pek sevmiyor. Hayat kendini anlatmıyor mu der gibi bakıyorlar. Tarlalarda son Mohikanlar hala var. Topraklarından ayrılamayanlar, yaşamlarını alt üst eden avludan şikayet ediyorlar. Salvatore Mahir yaşlı elleriyle bir lahana koparıyor. Bu akşam yemeği diyor. Onlar toprağın insanları. Kadim toprak onları hala aç bırakmadı. Salvatore direniyor. Portekiz artık ithal meyve yiyor. Portekiz'in bereketli toprakları artık iç tüketime ürün sunmuyor. Colombo markette raflar ithal ürünler fışkırıyor. Sonya ile Colombo marketin meyve reyonunu dolaşıyoruz. Egzotik meyveler raflarda şımarık edalarıyla Portekiz altına caka satıyorlar. Özel ambalajında ananaslar, mangolar, kiviler, halk ateş pahası yiyeceklere bakmakla yetiniyor. Parası olan etiketleri incelemeden sepetini dolduruyor. Sonya artık ithal sebze meyve yiyoruz diyor. Bu memleket sebze meyve üreten bir ülkeydi ama süpermarkete gittiğinizde sadece ithal meyveler görüyorsunuz. İspanya'dan, Afrika'dan gelen meyveler. Biz bir zamanlar bölgenin en büyük üreticisiydik. Peki bu meyve üreticilerine ne oldu? Birçoğu iflas etti. Kimileri ise şu an yaşamın nasıl idame ettireceğini bilemez hale geldi. Bir zamanlar rahat yaşayanlar şimdi en basit ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar. Elektriği, suyu, gazı nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Tarım Bakanı'na dillere destan Portekiz tarımına ne olduğunu sordum. Pazarımızı dışarı açtık tabii dedi ama kırsal alanları geliştirme projelerimiz de sürüyor. Hangi yetkiliyle konuşsam bir proje sözüdür gidiyor. Başka projeler de var. Lizbon'u yavaşça kuşatıyor. Lizbon'un etrafı toprağından kopanlar ve göçmenlerin bir gecede diktiği yapılaşmayla çevriliyor. Tarım Bakanı Silva tehlikenin altını çiziyor. Çiftçilerimizi kırsal bölgelerde tutmamız gerek. Topraklarında kalmalı ve üretim yapmayı sürdürmeliler. Yoksa bizde kent sorunları günden güne büyüyecek. Varoşlar ve televizyon kültürü. Ama olan olmuş gibiydi. Lizbon'un varoşu, Cova da Moura, sanırım Marif Mağarası anlamına gelen bu mahalle, yerel mafya, göçmenler ve suç örgütleriyle ünlenmişti. Diğer başkentlerde de başımıza geldiği gibi taksi şoförü bu mahallelerde çekim için bir an bile durmayı reddetti. Sadece geçen ay 3 taksi şoförü can vermişti buralarda. Bu vahşi değişim topraklarından ya da ülkelerinden kopan insanların şehirde yaşadıkları kültür şokunun ürünüydü. Lizbon'da tüm alışveriş merkezleri Hollywood kültürünü halkın üzerine döküyordu. Özel televizyonlardan günün her saati her türlü cıvıklık yayılıyordu. Haberler yalan, geceler dizi kaplıydı. Kültür şokunu yayan ve yansıtan bir ekran Portekiz halkını yavaşça boğmaktaydı. Gençlere dans ve şarkı yarışmaları hokkabazlık yapan kazanıyor mantığı aklı selim yerlerde sürünüyordu. Ekran tüketiciyi yaratıyor, yarışmalarda küresel markalar hediye ediliyor. Herkes küreselleşiyordu. Malum proje buydu. Orta sınıf kayboldu. Orta sınıf günden güne azalıyordu. Sonya anlatıyor. Portekiz 1986'da AB'ye üye olduğunda öğrenciydim. İlk başta bizim için iyi olduğunu düşünüyorduk. Yapılan yardımlarla otoyollar, okullar ve hastaneler inşa ediliyordu. Ama bugün bakıyorum orta sınıfa ne oldu? Kiralar çok yüksek, her şey ateş pahası. Avro'ya geçişle her şeyin fiyatı daha da yükseldi. Süt ve un gibi temel maddeler bile çok pahalı. Hatırlatalım, asgari ücret 400 avro civarındaydı. Sonya'yı en çok daraltan küçük kızının okul masraflarıydı. Burada devletin anaokulları var, bir de özel anaokulları. Özellerin aylık ücreti 300 avrodan başlıyor. Çocuklara genelde evde büyük anneler bakıyor. Devlete ait anaokullarında ise boş yer bulmak neredeyse imkansız. Peki sağlık hizmeti ne durumda? Devlet hastaneleri var ama saatlerce beklemeniz gerek. Parası olan özel hastaneye gidebiliyor. Olmayan acil servislerde sürünüyor. Burası bir Avrupa Birliği ülkesiydi. Farkı birliğe bağlı ülkeler arasında en zor durumda olanlardan biri olmasıydı. Başarılı özelleştirmeler. Portekiz'in Avrupa Birliği serüvenini olumlu değerlendirenler, yabancı yatırımların çoğalmasından, özelleştirmelerin başarısından söz ediyorlardı. Son yıllarda kamuya ait kuruluşlar elden çıkarılmıştı. Portugal Telekom, en son satışı gerçekleşen devlet kurumuydu. Halk, PT'nin özelleştirilen son stratejik kurum olduğunu söylüyordu. Elektrikçi Jose Portekiz'in birliğe katılarak bir örümcek ağının içine girdiğini ifade ediyordu. Jose, 1986'dan bu yana Portekiz toplumsal hayatında neler değişti diye soruyordu. Bir nefes sıralıyordu. Küreselleşme ile beraber insan hayatının temel değerlerine inanılmaz bir müdahale söz konusu. Yaşam koşulları zorlaşıyor. Geleceğe duyulan güvensizlik insanları büyük bir tedirginliğe sürüklüyor. Kimse yarınından emin değil. Sadece üreticilerden söz etmiyorum. Doktorundan öğrencisine hemen herkesin güvensizliği yaşıyor. Jose böyle diyordu ama Publico gazetesi köşe yazarı Teresa de Souza umut ve heyecan doluydu. Avrupa Birliği üyeliği Portekiz için bir mucizedir diye söze başlamıştı. Avrupa ile bütünleşmiş haldeyiz. AB'yi daha güçlü hale getirecek her türlü adımı onaylıyor ve destekliyoruz. Bizim için anayasal haklar, güçlü bir dış politika, etkin savunma stratejileri, büyük bir Avrupa projesi çok önemlidir. Muhteşem bir tecrübe yaşıyoruz. Son 20 yılda bu ülke inanılmaz derecede değişti. Daha zengin, daha dışı açık, daha demokratik oldu. İyi de diyorum, halk çok şikayetçi yaşam koşullarından. O şundan biliyorsunuz, Portekiz 4 yıl önce çok ciddi bir ekonomik kriz geçirdi. Bakın bu kriz AB ile ilgili değildi. İçimizdeki yanlış uygulamaların sonucuydu. Teresa Portekiz'i ard arda sarsan krizlerde dış etkilerin oynadığı rolü görmek istemiyordu. Portekiz ve kriz. Portekiz avro sistemine geçmeden önce küresel sermaye tarafından kıskaca alınmıştı. Önce Lizbon'a bir borsa kurulacak, sabah akşam sanal kağıtlar havada uçuşacaktı. Borsa vardı ama borsadaki kağıtların temsil ettiği bir üretim yoktu. Portekiz halkı önce kumara alıştırıldı, bol bol kredi dağıtıldı. Kişiler, sanayi kuruluşları büyük çapta borca battı. Aynı hızda gayrimenkul yatırımları arttı. Tüketici harcamaları tavan yaptı. Sonunda Avrupa Merkez Bankası duruma müdahale etti. Ardından da ekonomide büyük bir durgunluk başladı. Portekiz artık borsa ayakta duracak. Bu süreçte spekülatörler servetlerini arttırmış, halk da meteliğe kurşun atmıştı. Teresa'nın yorumunu tahmin ediyordum ama yine de sordum. Portekiz'deki krizde dış etkilerin, küresel sermayenin hiç mi dahili olmadı? Avrupa'daki zengin ülkelerin diğerlerinin kaynaklarını sömürmesi krize yol açmış olamaz mı? Hayır, bu da doğru değil. Nasıl dış sömürü? Birliğe toz konduruyordu. Portekiz'i ayakta tutan tüm tarım sektörü belli sermaye gruplarının çıkarları doğrultusunda yok edilmiş, ülke bir zamanlar ürettiği her şeyi şimdi satın alır hale gelmiş. Bütün ceremesini yoksul sınıflar çekiyordu. Agustina Lopez durumu şöyle anlatıyordu. Öncelikle ortak tarım politikasının Portekiz'e büyük zararı oldu. Çiftçiler bazı bölgelerde ürünlerini bir araya getirerek ihracat yapabildiler ama yok olanların sayısı da çok fazla. Son yıllarda bölgeler arasındaki uçurum inanılmaz orandı. Özellikle ülkenin kuzeyinde pek çok köy boşaldı. Tarımsal alanlar terk edildi. Bugün yani AB'ye girdikten 20 yıl sonra Portekiz tarım alanında diğer AB ülkelerinden çok daha geride. Bu 20 yılda AB tarım politikası doğrultusunda Portekiz'e 20 milyar avro yardım geldi. Düşünebiliyor musunuz? 20 milyar avro ama Portekiz'de tarım 1986'da ne durumdaysa bugün de o durumda. Yani tarımdan elde edilen ürün 20 yıl öncesiyle aynı miktarda. Teresa de Souza Lopez'le taban tabana zıt görüşteydi. Tamam biz hala fakir bir ülkeyiz ama Portekiz'deki en fakir insan bile devletten yardım alıyor ve kesinlikle fakirler 20 yıl öncesinde olduğundan çok daha iyi durumdalar.